Ayrım 23.
Suzi Dil bu gürültüleri duymuş ve yatağından fırlamıştı. Uyumasına imkan yoktu, kalbi güm güm atıyordu. Ne olmuştu Yusuf'a? Bir saat kadar bekledi, çıt çıkmıyordu. Çarşafına sarındı, usul usul merdivenleri indi. Bekçinin kulübesinde ışık yoktu. Gürültü etmeden bahçe kapısını açtı ve Yusuf'un kaçtığı yöne çılgıncasına koşmaya başladı. Ertesi sabah konak halkı uyandığında kimse geceki olayın farkında değildi. Suzi Dil'in oda arkadaşı onu yatağında görmeyince paniğe kapıldı, öteki cariyeleri uyandırdı. Kimse bir şey bilmiyordu. O saatlerde harem ağalarının kaldığı dairede de Yusuf'un yokluğu fark edildi. Her yerleri aradılar, seslendiler, sokaklara koşuştular. Yusuf'tan hiçbir iz yoktu. İkisinin de ne olduğu hiç anlaşılamadı. Acaba Kafkas dağlarına mı çıkmışlardı, yoksa Nuba'nın eteklerine mi ulaşmışlardı? Bunu hiçbir zaman kimse öğrenemedi. 8. Deli Fuat Paşa. Fuat Paşa 1921'de Mustafa Kemal'in tutuklanması ve idamı için fermanı çıkartan Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın karşısına dikilerek Sivas Kongresi kararlarını Sultan Vahdettin'e götüren 86 yaşındaki emekli Osmanlı Mareşali'ydi. Fuat Paşa 1835'te Kahire'de doğdu. Çünkü babası İncirköylü Hasan Paşa o zamanlar orada görevdeydi. İncirköylü Hasan Paşa deniyor ama Hasan Paşa Beykoz'un İncirköy'ünden değil Kafkasya'dandı ve Çerkes kökenliydi. Hasan çocuktu, bir ablası vardı, onunla çok iyi anlaşıyorlardı. Ama günün birinde ablasını köle tüccarları kaçırdı. Kız iki göz iki çeşme İstanbul'a getirildi ve Tophane'nin Karabaş mahallesindeki esir pazarında İncirköylü huzur dersi hocası Şakir Efendi'ye satıldı. Şakir Efendi bu genç ve güzel Çerkez cariyeye aşık oldu ve kısa bir süre sonra onu nikahına aldı. Abla da çok mutlu oldu ama aklı fikri Çerkezistan'da kalan ailesinde ve hele hele küçük kardeşi Hasan'daydı. Kocasına yalvardı yakardı, ne olur kardeşimi bul getir yoksa ben kahrımdan ölürüm dedi. Şakir Efendi de iyi bir çaresine bakarız dedi. Çerkezce bilen iki adam buldu, onları Kafkasya'da karısının tarif ettiği köye yolladı. Adamlar Çerkezistan'a vardılar, sordular, soruşturdular, Çerkez güzelinin köyünü buldular. Kızın anasına babasına ulaştılar, kızlarından çok selam götürdüler. Onlar artık kızlarından umutlarını kesmişlerdi, çılgına döndüler sevinçten. Haberciler, kızınız çok mutlu ama dediler bir derdi var, sizlerden ayrı düşmek. Hele kardeşini nasıl özledi tarif edilir gibi değil. Deli oluyor onun hasretinden. Biz Hasan'ı almaya geldik. Verirseniz ne âlâ alır gideriz. Ama olmaz derseniz ne yapalım boynumuzu büker döneriz. Ana ile baba başladılar kara kara düşünmeye. Kızları gitti gurbet ellere, bir de oğulları giderse ne yaparlar burada. Ama Hasan belki orada mutlu olur dediler. Orası İstanbul, hiçbir yere benzemez. Çocuğun kısmeti açılır, okur, eder, bir şeyler olur. Hasan'a sordular ne istediğini, o da ben gitmek isterim dedi. Ablamı çok özledim. İleride fırsat çıkar yine gelirim. Bunun üzerine ana baba Hasan'a hakkında hayırlısı neyse o olsun dediler, öpüştüler, koklaştılar, vedalaştılar. Hasan'ı İstanbul'a yolladılar. Bir hafta sonra Beykoz'daydılar, abla uçtu sevinçten. Şakir Efendi Hasan'ı evlat edindi, çocuğa Türkçe ve okuma yazma öğretti. Ama ertesi yılda Hasan ve ablası başladılar Şakir Efendi'ye yalvarmaya. Sen çok iyi bir insansın, bizi mahzun etmek istemezsin. Ne olur anamızı babamızı da buraya getir, yoksulluktan kurtulurlar. Biz de ömrümüz oldukça sana dualar ederiz. Şakir Efendi kıramadı karısıyla kardeşini, pekala dedi, siz mutlu olun, ikisini de buraya aldırırım. Köyde bize yardımcı olurlar. Hasan'ı getiren adamlar yeniden bulundu. Şakir Efendi gidin dedi, çocukların anasını babasını alın getirin. Sizi tanıdılar bir kez, olmaz demezler. Adamlar atladılar bir yelkenliğe, bir haftada vardılar Kafkasya'ya. Buldular çocukların anasını babasını. Kalkın bakalım dediler, sizi almaya geldik. Çocuklar hasretinize dayanamıyorlar, birlikte gideceğiz. Yine aldı onları bir düşünce. Sonunda iyi ya dediler, gidelim bari. Yola çıktılar, yine bir yelkenli, yine Karadeniz. Ama bu kez bir fırtına patladı Ereğli açıklarında. Zavallı yelkenle dalgaların üzerinden kalktı kalktı oturdu. Dalgalar güverteyi aşıyordu. Yelken direkleri kırıldı. Fırtına attı tekneyi kayalıklara. Tekne güm güm kayalıklara çarptı, dağıldı. Yolcular dalgalarla boğuştular. Ölen öldü, kalanları sulardan güç topladılar. Babanın ancak ertesi gün cesedi bulundu ve Ereğli'de toprağa verildi. Ana gözyaşları içinde Beykoz'a getirildi. Çocuklar sevinsinler mi, ağlasınlar mı bilemediler. Ana orada 4 ay kaldıktan sonra, "Yok," dedi, "ben yapamayacağım burada. Ne olur beni köyüme yollayın." Şakir efendi, "Tabii ana," dedi, "yollayayım seni. Doğru, burada çok perişan olacaksın." 2 hafta sonra anayı yine bir yelkenliğe bindirip yola çıkardılar. Yine Ereğli önünde bir fırtına. O tekne de aynı yerde parçalandı. Kadının cesedini ertesi gün buldular. Kocasının yanında toprağa verdiler. İncirköylü Hasan, anasını ve babasını yitirdikten sonra Beykoz'da eniştesi Şakir Efendi'nin desteğiyle ortaokulu bitirdi, sonra da Nizami Cedid ordusuna katıldı ve yüzbaşılığa kadar yükseldi. İşte o sıralarda Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlılara karşı bağımsızlık bayrağını açmış, Osmanlılar da isyanı bastırmak için Mısır'a asker göndermeye karar vermişti. Ahmet Fevzi Paşa komutasındaki Osmanlı filosu isyanı bastırmaktan vazgeçip donanmayı İskenderiye limanında Mısırlılara teslim etti. Filo kumandanının adı da Firari Ahmet Paşa oldu. Mısırlılara esir düşen askerlerin arasında Fuat Paşa'nın babası İncirköylü Hasan Bey de vardı. Bir süre sonra barış imzalandı, Osmanlı askerlerinin çoğu yurda döndü ama bazıları da İstanbul'a dönüp de ne yapacağım diyerek Mısır'da kaldılar. İncirköylü Hasan Bey de bunların arasındaydı. Orada orgeneralliğe kadar yükseldi. Fuat Paşa işte bu İncirköylü Hasan Paşa'nın oğluydu. İlkokulu İstanbul'da okudu, sonra Kahire'de Abbasiye Harp Okulu'na yazıldı. Daha 18 yaşındaydı, bir gün öğrenciler bir geçit törenine katılmışlardı. Fuat boylu poslu, yakışıklı bir süvari öğrencisi olarak törenin başında gidiyor ve coşkuyla alkışlanıyordu. Töreni izleyenler arasında Nebile adında şımarık zengin bir paşa kızı da vardı. Fuat'ı çok beğendi ve "ben bu genci isterim de isterim" diye tutturdu. Baba ne yapacağını bilemiyor, kızını da üzmek istemiyordu. Harp okulunun kumandanını bulup durumu anlattı. Kumandan da "çok güç," dedi. "Babası onu bu yaşta evlendirmek ister mi hiç bilmem. O daha mülazım bile olmadı." Kızın babası çok ısrar edince okul komutanı gidip Fuat'ın babası İncirköylü Hasan Paşa'yı gördü. "Durum böyle böyle," dedi. "Mısır'ın en zenginlerinden birinin kızı oğlunuza aşık olmuş. Adamın büyük gücü vardır, karşı koyamayız. Beni okuldan, sizi de Mısır'dan atarlar. Ne yapıp yapıp Fuat'ı razı edeceksiniz, Nebile ile nikahlanacak." Hasan Paşa, "anlıyorum," dedi. "Madem ki başka çare yok, çocuğu nikahlayın, okulu bitirsin, sonra düğün yaparız, evlenirler." Kızın babası buna razı oldu. Nebile ile Fuat bir araya gelmeden nikahlandılar. Fuat'ın daha bıyıkları bile terlememişti. Üst dudağının üzerine boyayla boyadıktan sonra imamın önüne çıkardılar. Nebile'nin babası ünlü bir kişiydi. Aile Abidin Sarayı'nda kalıyordu. Bir sabah Abbasiye okulunda bir telaş, bir kıyamet, Abidin Paşa Sarayı'nda yangın çıkmış. Bütün öğrenciler de yangını söndürmek için seferber olmuşlardı. Fuat da saraya koştu. Nebile'yi kurtaracaktı. Kızın kaldığı dairenin yerini öğrendi ve alevlerin içine dalarak Nebile'nin kapalı kaldığı odaya ulaştı. Kapıyı kırdı ve kızı kucaklayıp saraydan fırladı. Ne var ki o telaş içinde Nebile'nin başından peruğu düşmüştü. Fuat kollarında çıplak kafalı bir kız taşıyordu. Bir de Nebile'nin yüzüne baktı, ne görsün? Kara çiçek hastalığıyla alnı ve yanakları delik deşik, çiçek bozuğu bir yüz. Demek ki nikahlısı böyle bir kızdı. Fuat düş kırıklığını belli etmemeye çalıştı. Bir süre sonra düğünleri oldu, birleştiler. Fuat kısa zamanda Mısır ordusunda albaylığa kadar yükseldi. Mutlu muydu acaba? Onu kimse anlamadı. Bu kadar beğenilen, peşinde koşulan bir subayın böyle bir kadınla nasıl yetindiğine herkes hayret ediyordu. Albay Fuat Bey o dönemde Hıdiv İsmail Paşa'nın yaveriydi ama Hıdiv'le yıldızları hiç barışmıyordu. Fuat Bey İsmail Paşa'yı çileden çıkarmak için elinden geleni yapıyordu. Hıdiv kendine iki kır atın çektiği görkemli bir araba yaptırmıştı. Hiç kimse de böyle atların ve arabanın bulunmasını istemiyordu. Albay Fuat Bey ise Hıdiv'in bu kasıntı tutumlarına deli oluyordu. Arabanın bir eşini yaptırdı ama ne var ki Mısır'da o yıllarda kır at bulunmuyordu. Fuat Bey güç bela bir kır at buldu, arabaya ikinci olarak bir beyaz at bağlandı. Fuat Bey inat minat diyerek o beyaz atı da kıra boyattı ve böylece Hıdiv'den aşağı kalmayacağını kanıtlamış oldu. Fuat'ın Nebile'den iki oğlu oldu, onlar da büyüdüler. 1868'de Hıdiv İsmail Paşa özel bir görevle Fuat Bey'i İstanbul'a yolladı. İstanbul Fuat Bey'i büyüledi, canı hiç geri dönmek istemiyordu. Kahire'ye bir istifa mektubu gönderip Osmanlı ordusuna geçti. Nebile Kahire'de kalmıştı, o da İstanbul'a gidebilmek için hükümete başvurdu ama Mısır'da yönetimi ele geçirmiş olan İngilizler Nebile'nin yurt dışına çıkmasına izin vermediler. Babasının otoritesi de hiç işe yaramadı. Nebile Mısır'dan kaçmaya kalktı, İngilizler onu Nil üzerinde yakalayıp geri çevirdiler. Nebile karalar bağladı. Albay Fuat Bey ise Osmanlı ordusunda kısa zamanda büyük başarılar elde etti. Ama özel yaşamında büyük bir boşluk vardı. Yakınları onu evlendirmek istediler. Adaylar arasında Şehzade başındaki Zeynep Kamil Hanım'ın konağında yetişmiş bir Çerkez kızı vardı, Seyran Dil. Güzelliği dillere destan olmuştu. Fuat Bey'in aklı bu işe yattı, evlendiler. Mısır artık çok uzaklarda kalmıştı. Seyran Dil Hanım Fuat Bey'den 20 yaş küçüktü, paşanın ondan 8 çocuğu oldu. Bunların arasında 1950'li yıllarda Kahire Büyükelçisi olan Hulusi Fuat Tugay, tarih yazarı Esat Fuat Tugay, operatör Orhan Abdi'nin eşi Ayşe Hanım, operatör Fikret Onur Alp'in eşi Celile Hanım da vardı. Tam o yıllarda Nebile İngilizlerden çıkış vizesini alıp İstanbul'a gelmeyi başardı ama iyi mi oldu acaba? Gelince bir de baktı ki sevgili kocası yeniden evlenmiş, geniş bir aile kurmuş, mutlu mu mutlu. İş Seyran Dil Hanım'la bitse neyse, Seyran Dil Hanım 2 yılda bir gebe kalıp çocuk doğururken Fuat Bey bekar yaşamından sıkıldı, bu kez de ona yeni bir eş buldular. O da bir Çerkez güzeliydi, İnşirah. Onunla da evlendi. İnşirah Hanım da bir yandan çocuk doğurmaya başladı. Yani kadınlardan biri gebe kaldı mı Fuat Bey öteki kadınla birlikte oluyor, böylece hiç boş kalmıyordu, ondan da 8 çocuğu oldu. Yani Nebile Hanım İstanbul'a geldiğinden az sonra Fuat Bey'in 3. bir eşi olduğunu da fark etti. Paşanın 2 yeni eşi de Nebile Hanım'dan 20-25 yaş küçüktü. Nebile onlara rakip olacak durumda değildi, anlayışlı davrandı ve onlarla dost oldu. Bir daha Mısır'a dönmek istemedi, sevgili kocasıyla aynı konakta yaşama olanağı bulamadıysa da onunla aynı kentte yaşamanın mutluluğuyla yetindi. Albay Fuat Bey Osmanlı ordusuna katıldıktan bir süre sonra kendisini Irak'ta bir ayaklanmayı bastırmak üzere Bağdat'a gönderdiler. Kısa zamanda bu işi başaran Fuat Bey 1872'de fırka kumandanı olarak paşalığa yükseldi. Sonra kendisini İstanbul'a çağırdılar, yine önemli görevlere getirildi. 1877'de Fuat 42 yaşında genç bir paşaydı. O sıralarda 93 Savaşı denen Osmanlı-Rus Savaşı patlak vermişti. Paşa bu kez de Rus cephesine gönderildi. Gazi Osman Paşa Plevne'yi savunurken o da bugünkü Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan Elena'yı savundu. Orada Rus ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı ve Rusların ağır silahlarını ve toplarını ele geçirdi. Fırkasını da oradan Tekirdağ'a getirmeyi başardı ama Ruslar ilerliyorlardı. İstanbul'un işgali artık gün meselesiydi. Fuat Paşa Çatalca'da son savunma cephesini kurdu. Ruslar Bakırköy'e dayanmışlardı. Padişah paşanın derecesini müşirliğe, mareşalliğe yükseltti. Fuat Paşa artık Gazi Osman Paşa gibi ordunun en ünlü ve kahraman kumandanlarından biri olmuştu. Bu savaştan sonra kendisine Elena kahramanı dendi. Durum çok gergindi. İngilizler, Almanlar ve Fransızlar İstanbul'un Rusların eline geçmesini istemiyorlardı. Büyük devletler Berlin'de toplanarak barışı kurtarma işine giriştiler. Ama Fuat Paşa bu yenilgiyi kabul edecek bir kumandan değildi. O Elena'da Rusları yenmiş olmanın gururunu duyuyordu. Berlin Kongresi devam ederken Ruslar da Türk askerlerini ve Karadeniz'deki İngiliz gemilerini gözetlemek için Yeşilköy'de iki kule yapmaya kalktılar. Fuat Paşa'nın tepesi attı, hemen Rus kumandanına bir mesaj göndererek bu kulelerin 24 saat içinde yıkılmasını istedi. Ya kuleler yıkılmazsa ne olacaktı? Fuat Paşa İstanbul'dan yardımcı kuvvet istedi. Bu bir savaş hazırlığıydı. Kimse yeniden silaha sarılmaktan yana değildi. Rus ordusu komutanı General Skobelev baktı ki iş çok ciddi, kuleleri yıktırmak zorunda kaldı. Çar'a haber göndererek başının derde girdiğini anlattı. Çar durumu Berlin'e duyurdu. O zaman Berlin konferansının başında Bismarck bulunuyordu. Onun da tepesi attı. Osmanlı delegasyonunun başında olan Kara Todori Paşa'yı çağırtarak ''Aman'' dedi, ''siz ne yapıyorsunuz? Biz İstanbul'u kurtarmaya çalışıyoruz. Ordunun başına Fuat Paşa adında bir deliği geçirmişsiniz, her şeyi berbat edecek.'' İşte bu sözler üzerine Müşir Fuat Paşa'nın adı Deli Fuat Paşa oldu. Abdülhamit de bu olayı duyunca Fuat Paşa'ya ''Paşa sen İstanbul'u yıktıracaksın'' diye sitem etti. Fuat Paşa bu olaydan sonra Deli Fuat Paşa diye ün saldı. Üstlendiği bütün görevlerde de insanlar hep kendisinden çekindiler. İşte o sıralarda Ruslar eski adı Ayastefanos olan Yeşilköy'de karargah kurmuştu. Berlin konferansıyla gerginlik yumuşatıldıktan sonra Abdülhamit Rus başkomutanı Grand Duke Nikola'yı önce Dolmabahçe'ye sonra da Beylerbeyi Sarayı'na yemeğe davet etti. Grand Duke'ü karşılama görevi Fuat Paşa'ya verilmişti. Grand Duke Paşa ile tanışırken kendisine ''Je suis heureux de faire le connaissance du jeune et heureux commandant'' ''Genç ve mutlu kumandanı tanımaktan çok mutluyum'' dedi. Grand Duke mutluydu ama Fuat Paşa Osmanlı ordusunun yenilgiye uğramış olması dolayısıyla hiç de mutlu değildi. Grand Duke'e ''Genç olmasına gencim ama mutlu bir kumandan değilim'' diye yanıt verdi. Abdülhamit Elena başarısından sonra kendisine büyük bir nişan verdi. O sıralarda Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve en gururlu kahramanı sayılıyordu. Hünkâr kendisine nişanını takarken Paşa'nın başı dimdikti. Padişaha, ''Siz de cetleriniz gibi savaş meydanlarında askerin başında olmalıydınız. Rus çarı ve Yunan kralı askerlerinin başından ayrılmıyorlar.'' ''Hünkârım, saray duvarlarının arkasından savaş yönetilemez. Çevrenizdekiler sizi milletinizden ayırıyor. Onur, ün ve erdem halkın içinde olmakla başlar.'' dedi. Abdülhamit bu sözleri duyunca buz gibi oldu. Ama padişahlıkta fazla deneyimi yoktu. Fuat Paşa da kendisinden 7 yaş büyüktü. Karşısında büyük bir savaş kahramanı vardı, ona karşı saygılı davrandı. Kendisini Serdar-ı Ekremli'ye, yani hünkârın baş yaverliğine getirdi. Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük törenlerde padişahın tahtının yanında sancağı tutuyor, hünkârı tebrike gelenler de sancağı öpüyorlardı. Fuat Paşa savaşlardaki başarılarıyla büyük ün kazanmış bir kumandandı. Ama padişah kendisini sever miydi yoksa ondan çekinir miydi, orası pek belli değildi. Önceleri Abdülhamit'in Fuat Paşa'ya büyük saygısı vardı. 1888'de ona Fenerbahçe'de geniş bir arazi içinde büyük bir köşk hediye etti. Paşa bir süre sonra çevredeki bahçeleri ve tarlaları alarak arazisini daha da genişletti ve orada İstanbul'un en büyük malikanesini kurdu. Bahçeye Bağdat yolundan giriliyor ve sınırlar denize kadar uzanıyordu. Fuat Paşa malikanesi eski derebeyliklerinden kalmış bir araziyi andırıyordu. Neler yoktu bu arazinin içinde? Çim alanları, meyve bahçeleri, çamlar, palmiyeler, çiçek tarhları, seralar, kümesler, ahırlar, bahçıvan kulübeleri, uşak odaları, tamirhane, depo. Malikanesinin bahçesine havuzlar, Çin ve Japon evleri yaptırttı. Yeni kasırlar içinde Mısır'dan malzeme getirtti. Çocuklarını San Josef'te okuttu. Yani çok iyi durumdaydı. Paşa köşkün duvarlarına koydurduğu büyük projektörlerle denizi aydınlatıyor ve ışıkları yanıp söndürerek eğleniyordu. Ne var ki bu ışık oyunları jurnallere konu oldu. Neymiş, paşa ışıldaklarla düşmana sinyal veriyormuş. Abdülhamit üst düzeyde görevlere gelmiş insanlardan her zaman korkar, onları göz altında tutmak ister ve yanından uzaklaştırmamaya çalışırdı. Bu bakımdan Fuat Paşa'ya da aynı biçimde davrandı. Abdülhamit Fuat Paşa'nın bütün yaşamı hakkında hafiyelerinden sürekli bilgi aldı. Yani paşa Abdülhamit'in padişahlığı döneminde yoğun bir izlenme durumundaydı. Ama bunun yanı sıra hünkâr kendisine zaman zaman üst düzeyde görevler veriyordu. Örneğin paşanın önemli görevlerinden biri Rus çarı ile ilişkileri sürdürmekti. Çar yazları hava değişikliği için Yalta'ya gidip bir süre orada kaldığı zaman Abdülhamit Fuat Paşa'yı Yalta'ya göndererek Osmanlı sınırlarına yakın bir yere geldiği için kendisine hoş geldiniz dedirtiyordu. Bunun gibi bazen de paşayı Petersburg'a yollayarak çara saygılarını ilettiriyordu. Yani paşanın görevi yabancı devlet başkanlarıyla görüşen olağanüstü bir elçilikti. Paşa çok iyi Fransızca konuştuğu için de bu tür diplomatik görevlerde çok başarılı oluyordu. Yine böyle bir görevle Viyana'ya gittiği zaman kendisine müzede Viyana kuşatması sırasında Avusturyalıların ele geçirdikleri sancakları gösterdiler. Paşa çok üzüldü, kendisine rehberlik eden Avusturyalı subaya, "Bizim müzelerimizde Avusturya bayraklarını göremezsiniz," dedi. "Biz o kadar çok bayrak aldık ki değerlendirmeyi bilemedik." Birkaç yıl sonra paşanın dış ülkelerde tanıdığı ünlü bir kişi İstanbul'a gelmişti. Fuat Paşa kendisine kenti gezdiriyordu. Konuk, konakların, köşklerin, evlerin çatısına yangından korunmak için asılmış maşallah, ya hafız, fallahu hayrın hafızın gibi levhaları görünce paşaya "Nedir bu tabelalar?" diye sordu. "Her evde hep aynı tür tabelalar asılı." Fuat Paşa, "Efendim," dedi, "bunlar bizdeki Müslüman sigorta şirketlerinin adlarıdır." Fuat Paşa, mareşal olduğu dönemde babası İncirköylü Hasan Paşa'nın yıldızı sönmüştü. Bir gün padişahın cuma selamlığı töreninden birlikte dönerlerken Fuat Paşa'nın arabasının önüne geldiler. Paşa babasına yol göstererek "Buyurun," dedi. Babası ise "Sen buyur oğlum," dedi. "Sen müşirsin, benden yükseksin." Fuat Paşa "Tamam," diye karşılık verdi. "Benim derecem sizden yüksekse size emrediyorum, siz buyurun." Caminin önünde bu konuşmayı duyan hafiyeler bunu hemen hünkâra bildirdiler. Abdülhamit de Hasan Paşa üzülmesin diye onun da derecesini müşirliğe yükseltti. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 1890'ların ortalarına kadar geçen zamanda Sultanahmet ile Fuat Paşa çok iyi ilişkiler içindeydiler. Fuat Paşa ne Mithat Paşa'nın sürgüne gönderilmesine karışmıştı, ne Paşa'nın Yıldız'da ölüme mahkum olmasına, ne de Taif'e sürülmesine ve orada boğdurulmasına. Bunlara tepki göstermiş olduğu hiç duyulmadı. Sadrazamların peş peşe görevden alınmaları da onu pek ilgilendirmedi. Ama her fırsatta da padişahı eleştirmekten geri kalmıyordu. Fuat Paşa iyi yaşamasını bilen, hovarda, çok cömert, debdebeye meraklı bir kişiydi. Çevresi her zaman çok kalabalık olurdu. Abdülhamit kendisine bu yaşam düzeyini sürdürebilmesi için bazı maden imtiyazları vermişti. Bu madenlerin bazıları çok zengin damarlı çıktığı için paşanın eline bol para geçti. Ama har vurup harman savurmaya alışmış olan paşa, bu paraların da kısa zamanda altından girip üstünden çıktı. Kurban bayramlarında paşanın köşküne bir koyun sürüsü getirtilir ve hayvanların hepsi kesilerek çevredeki yoksullara dağıtılırdı. Sürünün çobanı da köpekleri peşine takıp giderdi. Paşanın en büyük zevki Fenerbahçe'deki köşkte yeni yeni şeyler yaptırmak, düğünler, sünnetler düzenlemekti.